Ayrım 33.
Partimiz adına bilimsel bir zafer elde ettiğimi umuyorum. Parti, pratik bakımdan olduğu kadar teorik bakımdan da kusursuz bir şekilde silahlanmalı diye düşünüyordu. Gericiliğin geçici zaferinden sonra dünyayı saran yoğun sis perdesinin arasından Marx, emeğin sermayeye karşı verdiği mücadele sonucunda kazanacağı zaferi görüyordu. Şimdi Karl, Atlantik'in iki tarafına dağılan ve yoksulluk içerisinde güç koşullarda yaşayan Komünistler Birliği savaşçılarını bir arada tutmaya, korumaya çalışıyordu. Ekonomi politiğin eleştirisine katkı kitabı en başta onlara adanmıştı. Bu eser, teori ile silahlanmış insanlar yetiştirmek zorundaydı. Marx daha ön sözünde tarihin materyalist çözümlenişini formüle etmiş ve bunun yanı sıra insanlığın gelişimi hakkındaki tüm eski, bilim dışı bakış açılarını alaşağı etmişti. Yaşamlarının toplumsal üretiminde insanlar aralarında kendi iradeleri dışında zorunlu bir takım ilişkiler kurarlar. Maddi üretici güçlerin belirli bir gelişme derecesine karşılık gelen üretim ilişkileri. Bu üretim ilişkilerinin tamamı toplumun iktisadi yapısını ve belirli toplumsal bilinç şekillerini karşılayan bir hukuksal ve siyasal üst yapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandırır. İnsanların varlıklarını belirleyen bilinçleri değildir. Tam tersine bilinçlerini belirleyen toplumsal varlıklarıdır. Toplumun maddi üretici güçleri, gelişmelerinin belirli aşamasında o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da bunların hukuksal ifadesinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Bu ilişkiler üretici güçlerin gelişiminin biçimleri olmaktan çıkıp onlar için prangaya dönüşürler. O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar. Tarihin materyalist bakış açısıyla açıklanması bilimsel düşüncenin dev zaferiydi. Şimdiye dek kavranamayan toplumsal gelişim sürecinin bilimsel açıklanmasının ifadesiydi. Marx tartışmasız bilimsel analiziyle kapitalist sistemin ölüm fermanını okumuş oldu. Emek ve sermaye arasındaki ilişkinin gelecekte alacağı seyri ve çatışmaların yeri, tarihi, zamanı hakkında kestirimlerde bulunmuyordu kuşkusuz ama emekçilerin zaferini öngörüyordu. Kapitalizm uzlaşmaz karşıtlıklara dayanan son toplumsal biçimdir ve üretici güçler bu uzlaşmaz karşıtlığı çözecek maddi koşulları burjuva toplumunun bağrında yaratmaktadırlar şeklinde tahlil ediyordu. Bundan dolayı diye yazdı Marx, burjuva toplumsal gelişim safhası ile insan toplumunun tarih öncesi sona ermiş oluyor. LaSalle'in dostu Berlinli yayıncı Dunker, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı kitabının birinci kısmından sadece 1000 adet bastı. Burjuva basın, Marx'ın kitabını kasıtlı bir sessizlikle karşıladı. Bu denenmiş iyi niyetli karşı çıkışlar ya da merak doğurabilecek dedikodular ve iftiralardan daha öldürücü bir hileydi. Ortama ters düşen kitapların kaderi genellikle zorlu ve karmaşık olur. Marx bu dönemde ayrıca New York'ta çıkacak bir Amerikan ansiklopedisi için üstlendiği tam 15 format tutan işi hazırlayabilmek için durmadan çalışıyordu. Yıl bitmek üzereydi. Dana Marx'a New York Daily Tribune'deki krizi gerekçe göstererek yazıları için yaptığı ödemeyi yarı yarıya düşürdü. Jenny sinirleniyordu. Alacaklılar mahkemeye vermekle, hapse tıkmakla tehdit ediyorlardı. Marx'ın yaptığı yanlışlarla Chartist Parti'nin zayıflamasına yol açan Ernst Jones, Willich'i destekleyen Adolf Kulus ve Marx'a düşman olan ikiyüzlü safsatacı Kinkel'le yakınlaşan Freiligrath'la arasının giderek açılması da Jenny'yi üzüyordu. Kendini beğenmiş Kinkel'in çanak yalayıcı edebiyat dergilerinden biri olan Sohbet Kulübesi, Marx'la şairin arasındaki ayrılığı iyice derinleştirmek amacıyla Freiligrath'ın erişilmez şiir yeteneğini göklere çıkardı ve zehirli kinin virtüözünün etkisi altında kaldığı için artık üretemediğini, şiirsel sesini ve özgürlüğünü kaybettiğini yazdı. Marx'tan bu şekilde söz ediyor, ağır küfürler savuruyordu. Yazıyı okuyan Karl, kaba saldırılardan çok bu tür tepkilere karşı her zaman sakin kalabilmişti. Freiligrath'ın bütün bunlar karşısında suskun kalarak onaylar duruma düşmesine üzüldü. İyice yaşlanan, coşkusunu kaybeden çok çocuklu şair, oldukça iyi bir ücretle çalıştığı göreve geldikten sonra refah içerisinde yaşıyordu. Arada bir de tatsız şiirler yazıyor, bir zamanlar ünlü Yeniren gazetesinde olduğu gibi, ki o zamanlar şiirsel yaratıcılığının doruk noktasındaydı, dostları ve yoldaşları tarafından övülmeyince de küsüyordu. Karşı tarafın övgülerinden ve vaatlerinden gururu okşanan şair, gittikçe komünistlerden uzaklaşmaktaydı. Jenny, yakınındaki insanların kendisine düş kırıklığına uğratmalarını kabullenmekte zorlanıyordu. Kolayca yaralanabiliyor ve kayıpları unutması uzun sürüyordu. Bununla birlikte yarım yamalak kararlarla yetinmeyip, daha önce kendisi için değerli olan insanlara bir kez sırtını döndüğünde, bir daha asla yüzlerine bakmıyordu. Yarım tedbirleri kabul etmiyorum. Freiligrath'ın tutumuna çok canı sıkılmış olduğu bir sırada Jenny'nin yardımına Engels'in mektubu yetişti. Sevgili Bayan Marx, bu akşam bayram için size bir düzine şarap gönderebilecek kadar zamanım var. Umuyorum ki bu tüm ailenizin neşesini yerine getirebilecek. Freiligrath meselesi canımı iyice sıktı artık. Bu edebiyatçı takımının hikayesi hep aynı. İstiyorlar ki herkesin gözü her zaman onlarda olsun, gazetelerde adları göklere çıkarılsın. Yazdıkları en kötü şiir bile onlar için dünyadaki en büyük olaydan daha önemli. Bütün bunlar ise ortak bir örgüt olmaksızın yapılamayacağı için de tamamen doğaldır ve şu anki gereksinimleri de bundan ibaret. Oysa biz zavallı komünistler ne yazık ki hiç alışık değiliz buna ve dahası bütün bu düzenbazlıkları görüyoruz. Bu tür dışıksa, sükseli Fransızca, örgütü gülünç buluyoruz ve şöhrete karşı neredeyse canice bir kin besliyoruz. Bu dost mektubu Jenny'nin sevincini fazla uzatamadı. Her yeni gün ailesi için yeni bir tatsızlık getirebiliyordu çünkü. Bunu Marx'tan saklamaya çalışıyordu ama boşuna. O da her şeyi biliyor, anlıyor ve onun kadar üzülüyordu. Önümüzdeki pazartesi Marie Lebeau Prensliği Mahkemesi'ndeki bir sterlini ödeme tarihim. Ayrıca Westminster Mahkemesi'nden bir fırıncının lehine olan ekte gönderdiğim pusulayı aldım diye sıkıntılarını Friedrich'le paylaşıyordu Karl. Tahminim gerçekleşmeye başlıyor. Bir alacaklı mahkemenin yolunu bulmuşsa diğerleri de bulacaktır. Eğer böyle devam ederse ben gerçekten de artık nasıl dayanabileceğimi bilmiyorum. Bu sürekli tatsızlıklar her şeyi alt üst ediyor ve işimde kesinlikle ilerleyemiyorum. Üretme ve emek verme tutkusundan daha şiddetli bir arzu yoktur. Ne içgüdülerin gücü ne de uzun süreli açlık. Büyük bilimsel keşifler yapmakla yükümlü bilim adamının, beyni düşlerle dolu sanatçının, düşüncesini ve sanatını ifade edemediği, ürününü ortaya çıkarma olanağından yoksun kaldığı durumda duyduğu acı, kahrediciliği ve uzunluğu bakımından ne çölün kızgın kumlarında duyulan susuzlukla, ne içgüdülerin gücüyle, ne de uzun süreli açlıkla kıyaslanabilir. Olgunlaşmaya başlayan toplumda böyle bir istekle, büyüyüp serpilebilmek için kalın toprak tabakasını yararak dünya yüzüne çıkar. Karl bitkin düşmüştü. Yaratıcılığının olgunluk çağındaydı. Her şeyi düşünmüş, sınamıştı. Toplumsal gelişmenin yasalarını keşfetmişti. Oysa yaşam alay edercesine onu aşağılara, günlük, küçük sorunların pis kokulu bataklığına çekiyordu. Yıllar geçiyordu. Tamı tamına 10 yıldır bu tür sorunlarla boğuşuyordu. Bu savaşların en berbatı, en yorucusuydu. 4 çocuğunu, sağlığını ve üretmek için harcayabileceği sayısız saatini kaybettirmişti Marx'a. Bu savaş ona zafer vaat etmiyordu. Karl'ın sevdiklerini öldürüyor ve sakatlıyor, günlerini, gecelerini acıya boğuyordu. Yüksek idealler uğruna savaşmak insanı kanatlandırır ama sürekli aşağılayan alacaklılara karşı fırıncı, kasap, manav, bakkal, her an kendini savunmak zorunda olmak son derece onur kırıcı ve bundan başka bir yolda asla yürüyemeyeceğini bilmek daha da güç. Belirlenen hedefe bir tek bu yol götürebilir. Çıplak gözle zorlukla görülebildikleri halde bir insanın tüm kanını emmeye muktedir tatarcıklar gibi yoksulluk, sürekli parasızlık ve açlık, Karl'ın sağlığını kemiriyordu ve üretmekten alıkoyuyor, enerjisinin tamamını bilimsel çalışmalara vermesini engelliyordu. tekrar çalışmaya başlayabilmek için yeniden güç sarf ederken daha da çok enerji ve zaman kaybettiriyordu. Eşinin sürekli yardımcısı olan, onunla aynı ideali paylaşan Jenny, Carl'ın ürettiklerinden duyduğu sevinçle bir ölçüde rahatlıyordu. Çocukların başarıları ve aşkı Jenny'ye güç veriyordu. Zorluklara bakmaksızın iki büyük kızlarını önceleri South Hampstead Koleji'ne, ardından da kız lisesine verdiler. Her sınıfı istisnasız takdirle bitiriyorlardı. Okuldaki derslerinin yanı sıra İtalyanca ve Fransızca dersleri alıyorlardı. Jenny Chen çok güzel şiir okuyor ve resim yapıyordu. Misafir odasındaki resim sehpasında bitirilmemiş bir resim duruyordu. Kısa bir süre önce Jenny Chen, Manchester'a geleneksel Noel armağanlarını gönderdi. Engels ise Raffaello'nun Madonna'sının başarıyla resmedilmiş kopyası, Wilhelm Wolff'e ise İki Yaralı Fransız Askeri isimli tablo armağan edildi. Laura çok küçük yaştan itibaren müziğe yatkındı. Carl, kızlarının söylediği şarkıları dinleyebilmek için çalışma odasının kapısını açıyor, kendini koltuğuna bırakıyor ve saklamaya gereksinim duymadan Schubert ve Beethoven'ın romanslarını, Mozart'ın aryalarını ve uzun, içli halk türkülerini dinliyordu. Böyle anlarda yüzü gevşiyor, aydınlanıyor, gözlerinden gerçek bir huzur ve duygusallık ifadesi okunuyordu. Müziğin sevincini yaşayarak dinleniyordu ve bazen genç şarkıcının uzun uzun prova ettiği gam ve solfejlerin tek düzeliğini sabırla dinliyordu. Carl 40 yaşını geçmişti. Katran karası saçlarında beyazlar belirginleşmişti. Sevinç ya da öfkenin kolayca yer bulduğu kara gözleri daha da delice bakar olmuştu. Üst dudağının iki yanında hüzün ve alay ifadesi olan kırışıklar derinleşmişti. Uzun parmaklı, güçlü ama büyük olmayan elleri hala çok güzeldi ve kendilerini çok iyi ifade edebiliyorlardı. Marx yaşamın zorluklarına, devasa beyin emeğine, hastalıklara, uykusuzluklara, üzüntülere rağmen yaşlandıkça güzelleşen ender insanlardandı. Hani yaşlı Lübnan selvileri vardır. Dalları, yaprakları ve ulu gövdelerinin muhteşem güzelliği bizi kendilerine hayran bırakır. Bunlar genç, güçsüz fidanlardan kat kat güzeldir. Carl bu olgunluk çağında hem bu inanılmaz güçlü ağaca hem de onun gölgesinde yatan esmer bir Arap'a benziyordu. Grafton terastaki eve nadiren ziyaretçi geliyordu. Engels Manchester'da kalıyordu. Wolff de oradaydı. Wolff kusursuz bir pedagogtu ve ders veriyordu. Boş saatlerini yorulmak bilmeden ona özenen yaşlı, suskun kahya kadının bulunduğu mütevazı evinde yalnız geçirmeyi tercih ediyordu. Bücür, Dronke. Kısa bir süre önce karanlık Glasgow'dan Liverpool'deki bir ticaret şirketine geçmişti ve şu anda orada çalışıyordu. Carl, Britanya Müzesi'nin okuma salonuna gidemediği günlerde zamanının çoğunu çalışma odasında kitaplar ve notları arasında geçiriyordu. Uzun yıllardır iştahsızlık çekiyordu ve çalışma saatlerinde yemek yemeyi unutuyordu. Geceleri çalışma alışkanlığı da amansız bir uykusuzluk yarattı. Uzun süren yoksulluklar onu her tür hastalıkla tanıştırmıştı. Ne yapalım diyordu yarı şaka yarı ciddi. Kendimde birkaç proleterin yaşamını ve yanı sıra onların hastalıklarını da tanımış oldum. Marx'ı yemek odasına getirmek için eşi veya kızlarından biri çalışma odasına yöneliyordu. Özellikle Tusi, babasını çabucak ve de hiç çekinmeden kitap yığınının arasından çekip çıkarıyordu. Çabuk ol maripli, sen yemeği unuttun. Lençen çok kızıyor. O sana deniz kadar tuzlu balıklar pişirdi. Senin acılı çorban iki kez ısıtıldı. Ben ata binmek istiyorum. Carl buna boyun eğip kızını kaldırıyor ve omuzlarına oturtuyordu. Ardından zıplaya zıplaya koşarak çalışma odasında birkaç tur atıyor. Bu arada küçük bir el hızlanması için mahmuzluyordu ve uzun bir kişneme ile yemek odasına dalıyordu. Böylece sevinç ve huzur içinde öğle yemeğine başlıyorlardı. Yemek sonrası sohbet çoğunlukla Carl ve eşinin yakından ilgilendikleri güncel politik sorunlar üzerinde yoğunlaşıyordu. Charlie'nin gazetesini okudun mu? Yeni bir şeyler var mı? Tabii ki en önemli olay Amerika'daki zenci köleler ile Rusya'daki toprak kölelerinin hareketi. Dikkat edilmesi gereken bir konu var sevgili Jenny. O da Rus aristokrasisinin bir anayasa için çabalaması. Bu oradaki köylüleri teşvik edecek. Üstelik Çar Alexander son manifestosunda komünel prensipin köylülerin özgürleşmesi fikriyle birlikte sonsuza dek yok olması gerektiğini vurgulayarak arasını onlarla tamamen açmıştır. Bütün bunlar çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Ha söz açılmışken Missouri'de de köleler ayaklanmış. Kim kazanmış mağlupluğu? Ayaklanma acımasızca bastırılmış ama işaret verildi artık. Ortam giderek karışıyor ve hiç kuşku yok ki kanlı çatışmaların öngünü. New York Daily Tribune işi ne olacak? Öyle görünüyor ki olası bir Kuzey-Güney Savaşı'nda maaşından tamamen yoksun kalacaksın dedi üzüntüyle Jenny ve kötü bir düşünceyi kovmak istercesine elini alnından geçirdi. Hindistan'da büyük bir krizin ön belirtileri var. Bu da kuşkusuz Manchester'ın pamuk sanayisini etkileyecektir. Ermen ve Engels'in şirketi Kalküta ile yakın ilişki içinde. İpliğin fiyatı yükselirken pamuğun fiyatı düşüyor. Bu konuşma sürerken Lenchen masaya acı salçalı bir tabak yemek bıraktı. Karla ne yedireceğimi bilemiyorum diye homurdandı. Baharatsız ve tuzsuz hiçbir şey yemiyor. Sonra da karaciğer ağrısı çekiyor. Ona doktorların önerdiği gibi yemek pişirmeyi denedim. Yaptıklarımı yemiyor. Onun sevdiği gibi pişirdiğimde ise acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Rahmetli Baroness'in öğrettiği gibi papatya çayı içmesi gerekiyor. Ama o koyu kahve içiyor. Bakın işte lupus da benim için ayrı bir işkence. Yağlı jambonlar onu mezara götürecek. Ama bunları söyleyince senden kötüsü yok. Lenchen yakınmasını aniden kesti. Eli cebindeki kocaman kalın zarfa değmişti. Postacının daha sabah onu bıraktığını anımsadı. Sizin yanınızda insan gerçekten aklını kaçırır diye sinirlendi unutkanlığına. İnsan ne pişireceğini düşünmekten kendisini bile unutuyor. İşte saatlerdir bu paketi vermeye kalkıyorum ama sizin yemeklerinizle uğraşmaktan fırsat olmuyor. Karl kıs kıs güldü. Lenchen'e iyimserlikle baktı. Jenny iri puntolu, düzgün, kibirli el yazısını dikkatle inceledi. Sanırım LaSalle'den ve herhalde ekonomi politiğin eleştirisinin yayını ile ilgili dedi Karl karısının omuzundan bakarak. Mağripli diye ısrarla yanaştı Tosi. Karl mektubu bırakır bırakmaz bana Amerikan savaşından söz et. Missouri'de çok beyaz var mı? Marx meraklı küçük kızına ilgi duyduğu konuyu sabırla anlatmaya koyuldu. Abraham Lincoln olağanüstü bir insan değil mi dedi bu arada Laura. Bir an önce Güneylileri yenmesi ve tüm zencilerin özgür kalması için ona uzun uzun bir mektup yazmak istiyorum diye hızlı hızlı konuşmaya başladı yine Tusi. Onu postaya verirsin değil mi? Tusi gözlerinde soru işaretleriyle babasına döndü. Karl son derece ciddi bir edayla kızının düşünce ve öğütlerini okyanus ötesindeki kuzey eyaletlerinin başkanına göndereceğine söz verdi. Ama umarım mektuplarına göz atmama izin verirsin dedi Marx. Tabii ki diye yanıt verdi havalı havalı küçük Eleanor ve aniden bir şeyler anımsayarak babasının elini tuttu ve yemek odasından çıkması için çekiştirmeye başladı. Mağripli bana akıllı tilki masalını okuyacağına söz vermiştin dedi kaprisli Tusi. Haklısın, verilen söz tutulmalı. Ben de Tilki Reyneke kitabını raftan indirmiştim. Mağripli, Laura ve ben artık çok büyüdük diye bize ne Homeros'u, ne Don Kişot'u, ne de Nibelungların şarkısını yüksek sesle okuyorsun dedi Jenichen. Sinyoritalar, bu akşam sizi Kuzey Amerika çöllerine davet ediyorum. Cooper ya da Mindrid'den istediğiniz her şeyi yüksek sesle okuyacağız. Yanınıza kementlerinizi almayı unutmayın. Belki vahşi atlarla gezme olanağı yakalayabiliriz diye bildirdi, gözlerini yapmacık bir ciddiyetle kısarak Marx. Nihayet şu karanlık Londra'yı terk edebileceğiz diye sevindi Jenichen ve Laura. Ancak şimdi Tusi ile ikimiz ormanların derinliklerine doğru hayvanlar aleminin kralına gidiyoruz. Ama bunun gibi kaygısız, mutlu saatler Marx ailesinde nadirdi. İçinde bulundukları 1860 yılı Marx ve ailesi için bir önceki zor yıldan daha sorunsuz değildi. Şubat ayından itibaren Londra'nın üzerindeki kalın sis tabakası dağılmak bilmedi. Sanki onların kat kat kemirilmiş örtülerinin arasından bir daha asla güneş ışığı sızamayacaktı ve kara sis yerini sarı sise bıraktı. Gonglar ve çanlar baygın ve uykuluymuşlar gibi çınlıyor, faytonlardaki insanların ve gelip geçenlerin ellerindeki fenerlerin ışığı güçlükle seçiliyordu. pis kokulu, nemli, yapışkan havada gizemli hastalıkların mikropları kendilerine en uygun ortamı bulmuşlar gibi büyük bir hızla ürüyordu. Karl sık sık hastalanıyordu. Grafton terasta gerginlik vardı. Tüm ailenin sevgilisi, el avuca sığmayan küçük Tosi bile saatlerce tek başına 5 yaşından beri birçok yerini ezbere bildiği Shakespeare'in resimli romanlarını karıştırıyordu. Duyarlı küçük kız izinsiz babasının odasına dalıp onu o hiç bitmek bilmeyen niçinleriyle bunaltmaya cesaret edemiyordu. Kendisini sırtına bindirip at koşusu yapmasını da istemiyordu. Karl'ın yüzü gülmek bilmiyordu. Sabahtan gecenin geç saatlerine dek çalışıyordu. Bir seferinde uyumadan önce Jenny'ye şöyle dedi. Ekarius çok hasta. Senin de bildiğin gibi evinde bir tek peni yok. Karısı ve çocuklarının acısını bir düşün. Zavallıya ilaç alacak paraları bile yok. Sevgilim, ona nasıl yardım edebiliriz? Jenny düşündü. Tüm değerli eşyalar çoktan rehinci dükkanına verilmişti. Ama para yine de yetmiyordu. Birden tek göze dokunur elbisesi gözüne ilişti. Elbise tek başına askıda duruyordu. Çare buldum Karl dedi heyecanla. Yaşlı Ekarius'a yardım edeceğiz. Ertesi gün Jenny'nin son özgür elbisesi yoksul bir dosta yardım edebilmek için rehinci dükkanına verildi. Karl kendisi kalkıp Ekarius'u ziyarete gitti ve rehinci dükkanından alınan parayı saklayamadığı kadar büyük bir sevinçle dostuna teslim etti. Yeni bir iftira kuşatması burjuvazinin komünizme karşı verdiği ölümüne politik savaşımın denenmiş aracı olarak alçaklık ve yalanla pekiştirilerek ölümcül bir zehire batırılmış yok Marx'a doğru fırlatıldı. 1859 yılında Paris'te Tuileries Sarayı'nın odalarından birinde imparatorun özel bürosunda şöyle bir konuşma geçti. Güvenilir kişi aracılığı ile hiç zaman kaybetmeden Bay Karl Vogt'a yurt dışında imparatorun fikirlerini yayması için 40 bin gulden ödeyin. Prusya polisinin Köln'de komünistlerin yargılanması sırasındaki gafları tekrarlamayacağız biz. Vogt, Alman mültecileri çevresinde adına leke bulaşmamış biri. Onurlu bir demokrat, yetenekli bir doğa bilimcisi ve ödünsüz bir politik savaşçı olarak büyük saygınlığa sahip. Bundan iyisi can sağlığı. Babası tıp profesörü ve İsviçre'deki hastanesiyle ünlü. Erkek kardeşlerinden biri saygın bir avukat, diğeri saygın bir doktor. Vogt, Londra'da Kinkel'le ve müstakbel akrabası Herzen'le yakın ilişkiler içinde. Şu zengin laf ebesi Rus'un oğlu Matmazel Vogt'a aşık ve onunla evlenmeye hazırlanıyor. Mükemmel. Anlattıklarınıza bakılırsa durum umut verici. Komünistlere ve en önemlisi de mevcut düzeni yıkma histerisine kapılmış liderleri Marx'a saldırımız öldürücü olacaktır. Eğer bu budala Spartaküs, Vogt'un bizim dostumuz ve fikirdaşımız olduğuna dair kuşku beyan ederse, bizzat mülteciler onun defterini dürecekler ve Vogt'un onuruna toz kondurmayacaklardır. En önemlisi de tüm bunlar gizli olarak gerçekleşecek. Rahat olabilirsiniz. Karl Vogt bu konuyla özel bir dikkatle ilgileniyor. Vogt hiç zaman kaybetmeden onursuz görevine başladı. Yaşamı boyunca ün ve etkin bir toplumsal konum elde etmek için hiçbir şeyden kaçınmamıştı. Birçok insan kötüğünü su yüzüne çıkaran 1848 devrim dalgası ona da bazı kapılar açtı. Frankfurt Meclisi'ne seçilen Vogt, sol demokratların lideri sayılıyordu. Üstelik dünyanın bu en gevezi parlamentosunun can çekiştiği son günlerinde 5 naipten biri konumuna gelebildi. Bu kariyerinin doruk noktasıydı.